Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Bahar 1557. 54. ayrım. Bahar fırtınaları, gemilerin limandan ayrılamamasına ve İngiltere'den gelen haberlerin gecikmesine, güvenilirliğini yitirmesine sebep oldu. İskelede bekleyip gelen gemilere, "Haber ne? İngiltere'de haberler nasıl?" diye soran tek kişi ben değildim. Bahar boraları, kiremitlere ve evin camlarına yağmur ve deniz suyu çarpıtarak babamı iliklerine kadar dondurdu. Bazı günler yataktan çıkamayacak kadar üşüyor ve yorgun oluyordu. Yatak odasındaki minik şöminede bir ateş yakıyor, yatağının başında oturuyor, İncil'imizin değerli parçalarından bölümler okuyordum ona. Kendi kendimize, sessizce, sadece mum ışığında ona kendi ırkımızın tumturaklı dilinde okuyordum. Ona İbranice okudum. Yastıklarına yaslanıp insanlarımızın ülkesini ve sonunda emniyetli günleri vaat eden eski kelimeleri dinleyerek gülümsedi. Ondan olabildiğince şu anda yaşadığımız ülkenin Hristiyan aleminin en güçlü ülkeleriyle savaşta olduğu haberini gizlemeye çalıştım. Sorduğunda da en azından şehrin surlarının içinde olduğumuzu, Fransa'nın başka yerlerindeki İngilizler ya da yolun sonunda Gravelines'teki İspanyollara ne olursa olsun hiç olmazsa Calais'in asla düşmeyeceğini bildiğimizi vurguladım. Mart'ta kendi şehri Gravesend'e giderken yolu limandan geçecek olan Kral Philip için çıldırmışken, prensin savaş ve Prenses Elizabeth'le ilgili niyetleri hakkında edilen dedikodulara neredeyse hiç ehemmiyet vermedim. Babam için çok endişeleniyordum. Durumu hiç iyiye gidiyormuş gibi görünmüyordu. İki hafta endişelenmeye devam ettikten sonra gururumu yutup ehliyetini yeni almış ve iskelenin öte ucunda kendine ufak bir muayenehane açmış olan Dr. Daniel Carpenter'ı çağırttım. Sokak çocuğu notumu ona iletir iletmez koşarak geldi. Oldukça sessiz ve yavaş, sanki beni ürkütmemeye çalışır gibi. "Ne kadar zamandır hasta?" diye sordu bana pelerinindeki deniz suyunu silkeleyerek. "Aslında hasta değil, çok yorgun sadece," dedim, pelerini alıp kuruması için minik ateşin önüne sererken. "Pek bir şey yemiyor, sadece çorba ve kuru meyve, o kadar. Gece gündüz uyuyor." "İdrarı?" diye sordu Daniel. Teşhis için sakladığım leğeni ona götürdüm. İdrarı pencerenin yanına götürüp gün ışığında rengine baktı. "Yukarıda mı?" "Arka odada," dedim ve kaybettiğim kocamın topuklarında yukarı çıktım. Daniel, babamın nabzını ölçüp sakin ellerini alnına dayayarak ona nasıl olduğunu sorarken ben dışarıda bekledim. Alçak sesle karşılıklı konuştuklarını, her şeyi hiçbir anlam ifade etmeyen kelimelere dökerek kadınların asla anlayamayacağı bir şifreyle erkek sohbeti yaptıklarını duydum. Ardından Daniel dışarı çıktı. Yüzü asık ve şefkat doluydu. Beni aşağıya indirdi. Dükkana tekrar girene ve tahta kapıyı arkamızdan kapatana dek tek bir kelime etmedi. "Hena, vantuz tedavisi yapabilirim, ilaç verebilirim. Düzinelerce farklı yöntemle ona azap çektirebilirim. Ama benim ya da başka herhangi birinin onu iyileştirebileceğini sanmıyorum." "İyileştirmek mi?" diye tekrarladım salak salak. "Sadece yorgun." "Ölüyor," dedi kocam şefkatli. Bir an anlayamadım. "Daniel, bu imkansız. Hiçbir şey yok ki." "Karnında bir kitle var. Ciğerlerine ve kalbine baskı yapıyor," dedi Daniel alçak sesle. "Kitleyi kendi de hissedebiliyor. Varlığından haberdar." "Sadece yorgun," diye itiraz ettim. "Evet, eğer yorgunluktan daha öte bir şey hissederse, ağrısı olursa, o zaman ona ağrıyı dindirecek bir ilaç verebiliriz," diye taahhüt etti. Tanrı'ya şükür şimdilik yorgunluktan başka bir şikayeti yok. Dükkanın kapısına gidip sanki müşteri gelmesini istiyor gibi kapıyı açtım. Aslında istediğim bu feci kelimelerden kaçmak, içimde yerleşmeye başlayan bu acıdan uzaklaşmaktı. Sokaklardaki bütün evlerin damından dökülen yağmur, minik çamur dereleri halinde taşlardan kanalizasyon çukurlarına akıyordu. "Sadece yorgun olduğunu sanıyordum," dedim tekrar aptal aptal. "Biliyorum," dedi Daniel. Kapıyı kapatıp tekrar dükkana girdim. "Sence ne kadar ömrü var?" "Aylar, hatta belki bir yıl," diyecek diye bekliyordum. "Sayılı günler," dedi alçak sesle. Belki haftalar ama daha fazla değil, sanmıyorum. Günler mi? Dedim inanamayarak. Nasıl yani günler? Gözleri merhametle dolu, başını salladı. Çok üzgünüm Hena, uzun sürmeyecek. Başka birinden ona bakmasını rica etsem mi diye sordum. Senin ustandan mesela? Hiç alınmadı. İstersen elbette ama kim olsa aynı şeyi söyleyecek. Karnındaki kitleyi hissedebiliyorsun Hena, sır değil. Karnına, kalbine ve ciğerlerine baskı yapıyor. Yaşamı elinden alıyor. Kollarımı havaya savurdum. Yeter dedim kederli, yeter. Anında durdu. Özür dilerim ama ağrısı yok ve korkmuyor. Ölümüne hazırlanmış, geldiğini biliyor. Sadece senin için endişeleniyor. Benim için mi? Diye haykırdım. Evet dedi istifini bozmadan. Ona kendine bakabileceğin, güvende olacağına dair garanti vermelisin. Durakladım. Ben ona kendi adıma yemin ettim. Herhangi bir sıkıntın olduğunda ya da güvenliğin tehlikede olduğunda herkesten önce sana ben bakacağım. Yaşadığın sürece seni karım olarak koruyacağım. Kendimi onun kollarına atıp sevdiğinden koparılan bir çocuk gibi ağlamamak için kapının koluna asıldım. Çok kibarsın demeyi başardım. Senin korumana ihtiyacım yok ama bunu ona vaat etmen çok kibar bir davranış. İhtiyacın olsa da olmasa da seni koruyacağım dedi Daniel. Ben senin kocanım ve bunu unutmuş değilim. Ateşin önünden pelerinini alıp omuzuna savurdu. Yarın yine geleceğim. Her gün öğle vakti dedi. Ve onunla oturabilecek iyi bir kadın bulacağım. Böylece sen de dinlenebileceksin. Ben ona bakarım diye alevlendim. Yardıma ihtiyacım yok. Kapıda durakladı. Yardıma ihtiyacın var dedi şefkatle. Bu tek başına altından kalkabileceğin bir iş değil ve yardım alacaksın. Ben sana yardım edeceğim. İster hoşuna gitsin, ister gitmesin. Her şey sona erdiğinde sevineceksin. Şimdi buna ne kadar karşı çıkacak olsan da. Sana karşı kibar olacağım Hena. Beni istesen de istemesen de. Başımı salladım. Konuşacak kadar kendime güvenmiyordum. Ardından Daniel kapıdan yağmura çıktı. Ben yukarı babamın yanına koştum. İbranice İncil'i elime alıp biraz daha okudum. Daniel'ın dediği gibi babam çok çabuk göçüp gitti. Hocam sözüne sadık kalıp bir gece bakıcısı getirdi ve böylece babam hiç yalnız kalmadı. Odasında mumu, duymaktan hoşlandığı alçak sesli kelimeler hiç eksik olmadı. Bakıcı Mary, tombul bir Fransız çiftçi kızıydı. Dindar bir anne babadandı ve bütün duaları ardı ardına okuyabiliyordu. Babam geceleri Île-de-France'ın sahile vuran uğultularının ninnisiyle uyuyordu. Gündüzleri ben onunla oturup ona İbranice okurken dükkana bakması için bir oğlan bulmuştum. Ancak Nisan ayında hala içinde ölüler için dualar bulunan eski bir baskı bulabildim. Beni gülümseyerek başıyla onayladı, elini kaldırdı. Sesimi çıkartamadım. Evet, vakit geldi dedi sadece. Sesi incecikti. Sen iyi olacaksın değil mi evladım? Kitabı sandalyemin üzerine koyup yanına diz çöktüm. Güçlükle elini kaldırıp başımı kutsadı. Benim için endişelenme diye fısıldadım. Ben iyi olacağım. Dükkan ve baskı makinesi var. Yaşamımı idame ettirebilirim. Ayrıca Daniel hep bana bakacak. Başıyla onayladı. Çoktan uzaklara gitmeye başlamıştı bile. Öğüt veremeyecek, yakınamayacak kadar uzağa. Seni kutsuyorum Quarida, dedi merhametle. Baba. Gözlerim yaşlarla doluydu. Başım yatağa düştü. Kutsuyorum dedi tekrar ve sessizce yattı. Sandalyeme oturmayı başarıp gözlerimi kırpıştırdım. Gözyaşlarımdan kelimeleri güç bela görebiliyordum. Ardından okumaya başladım. Tanrı'nın adıyla, onun kendi arzusuna göre yarattığı tüm dünyada göklere çıkartılıp günahlarından arındırıldı. Krallığını senin yaşadığın günlerde, tüm İsrail evlerinin yaşadığı günlerde kursun. Çabucak. Evet, yakında. Evet de. Amin. Gece bakıcısı kapımı tıklattığında giyiniktim. Yatağımda oturmuş beni çağırmasını bekliyordum. Yatağının yanına gittim. Yüzünü gördüm. Gülümsüyordu. Apaydınlık ve korkusuz. annemi düşündüğünü biliyordum ve inancında, hatta Hristiyanların inancında biraz gerçeklik payı varsa, o zaman yakında cennette onunla buluşacak demekti. Bakıcıya alçak sesle, "Sen gidip Dr. Daniel Carpenter'ı çağırabilirsin," dedim ve kadının basamaklardan aşağı indiğini duydum. Yatağının yanına oturup elini elime aldım. Parmaklarımın altında kalbinin minicik bir kuş kalbi gibi attığını hissettim. Aşağı katta kapı yavaşça açıldı, kapandı. İki çift ayak sesinin içeri girdiğini duydum. Daniel'ın annesi yatak odasının kapısının ağzında dikildi. "Karışmak istemem," dedi, "ama sen işlerin nasıl yapıldığını bilmezsin." "Bilmem," dedim. "Duaları okudum ama." "İyi yapmışsın," dedi. "Doğru olanı yapmışsın. Geri kalanını ben hallederim. Sen de izleyip öğrenebilir, böylece nasıl yapıldığını bilirsin ve vakit geldiğinde bana ya da bir başkasına yapabilirsin." Sessizce yatağa yaklaştı. "Nasılsın şimdi eski dostum?" dedi. "Sana elveda demeye geldim." Babam bir şey söylemedi ama gülümsedi. Kaynanam yavaşça elini babamın omuzlarının altına kaydırıp onu kaldırdı. Yüzü duvara, sırtı odaya bakacak şekilde yan çevirdi. Sonra yanına oturdu ve ölenler için hatırlayabildiği bütün duaları okudu. "Güle güle babacığım," dedim yavaşça. "Güle güle babacığım, güle güle." Daniel söz verdiği gibi bana baktı. Damadı olarak babamın mallarının hepsi ona kaldı ama aynı gün hepsini benim üzerime geçirdi. Eve gelip babamın uzun yolculuklarımız sırasında sakladığı birkaç eşyasını temizlememe yardım etti ve Mary'den birkaç ay benimle kalmasını rica etti. Aşağıda mutfakta uyuyacak, bana refakat edecek ve beni geceleri koruyacaktı. Bayan Carpenter, benim bu kadınlara yakışmayan bağımsızlığıma kaşlarını çattıysa da sessizliğini bozmamayı becerdi. Veda duasının hazırlıklarını yaptı, ardından da aynı günde kapalı kapımızın ardında gizli Yahudi törenini. Ona teşekkür etmek istediğimde elini sallayarak beni uzaklaştırdı. "Bunlar bizim insanlarımızın gelenekleri," dedi. "Bunları unutmamamız gerek. Bunları uygulamamız gerek. Unutursak kendimizi unutmuş oluruz. Baban insanlarımız arasında büyük bir alimdi. Çoktan unutulup gitmiş kitaplar onda vardı ve bu kitapları güvenle saklama cesareti gösterdi. Onun gibi adamlar olmasa benim onun yatağının başucunda okuduğum duaları bilmeyecektik. Ve artık sen de neyin nasıl yapıldığını öğrendin. Bunları kendi çocuklarına öğretebilirsin. Böylece geleneklerimiz nesilden nesle geçer." "Unutulacaktır hepsi," dedim, "zamanla." "Neden ki?" dedi. "Siyon'u Babil'deyken de hatırlıyorduk. Şimdi Kalais'in kapılarının ardındayken de hatırlıyoruz. Neden unutalım ki?" Daniel bana onu affedip affetmeyeceğimi, karı koca olarak yeniden başlayıp başlayamayacağımızı sormadı. Bir dokunuşa, bir öpücüye, sürekli dünyaya karşı savaşan bir kız değil de bahar vaktinde bir kadın gibi capcanlı olmaya hasret kalıp kalmadığımı da. Babam öldüğünden beri şu dünyada kendimi yapayalnız hissedip hissetmediğimi, hep böyle tek başına bir henna olup olmayacağımı sormadı. Bizim insanlarımızdan biri, bir eş, şimdi de kimsenin kızı olmadan nasıl yaşayabildiğimi de. Bunların hiçbirini sormadı, hiçbirine talip olmadı. Kapımın eşiğinde kibarca vedalaştık, üzüntü ve pişmanlıkla. Sanırım evine gitti. Giderken yolda oğlunun annesi olan o tombul kadının evine uğradı ve ben evime girdim. Kapımı kapattım. Uzun süre karanlıkta öylece oturdum. Kış ayları her zaman benim için zorlu olmuştu. İspanyol kanım hala kuzeyin sahil kasabalarının kış günlerinin nemine alışamamıştı. Kalais bitmeyen yağmurları ve gri gökyüzüyle Londra'dan sadece bir gömlek daha iyiydi. Babam yokken deniz ve gökyüzünün soğuğu sanki iliklerime ve gözlerime işliyormuş gibi hissediyordum. Çünkü hiçbir neden olmaksızın durmadan ağlıyordum. Doğru düzgün yemek yemeyi bırakıp baskıcı olanlar gibi yemek yemeye başladım. Bir elimde koparılmış bir parça ekmek, diğerinde bir fincan süt. Babamın itaat ettiğimizi görmekten hoşlanacağı süt ürünleriyle ilgili kısıtlamalara hiç aldırmadım. Sebat mumunu da yakmadım. Sebat günlerinde çalıştım, dünyevi kitaplar bastım, fıkra kitapları, tiyatro oyunları metinleri, şiirler, sanki öğrenmek artık hiç önemli değilmiş gibi. inançlarımın da mutluluğa dair taşıdığım umutlar gibi yok olup gitmesine izin verdim. Geceleri iyi uyuyamıyordum ama sabahları da esnemekten puntoları güç bela ayarlayabiliyordum. Dükkanda işler kesattı. Vakit böyle belirsiz olduğunda kimse dua kitaplarından başka bir kitapla ilgilenmiyordu. Sıkça limana gidip Londra'dan gelen yolcuları karşılıyor, belki de İngiltere'ye dönmeli, kraliçenin beni affedip affetmeyeceğini, beni yeniden hizmetine alıp almayacağını sormalıyım diye düşünerek onlardan haber alıyordum. İngiltere'den gelen haberler gökyüzü kadar kapkaranlıktı. Kral Philip, Londra'daki karısını ziyaret ediyor ancak ona fazla bir mutluluk bahşetmiyordu. Herkes onun eve kraliçeden neler koparabileceğini görmeye gittiğini söylüyordu. Bir de kralın yanında metresini getirdiğine ve her gece kraliçenin acı dolu gözlerinin önünde onunla dans ettiğine dair hain bir söylenti dolaşıyordu. Kraliçe tahtında oturup kralın bu diğer kadınla gülüşüp dans etmesini izlemek, ardından kocasının Fransa ile savaştan çekilmeye çabalayan kendi meclisine öfke saçmasına katlanmak zorunda kalmıştı. Onun yanına gitmek istiyordum. Artık her şeyiyle İspanyol olan ve kralın yeni metresinin liderliğinde yeniden şen şakrak bir mekana dönüşerek İngilizlerin cahilliğine gülen bir sarayda hiç dostu olmadığını hissediyor olmalıydı. Ama gelen haberlerden bir diğeri de kafirlerin yakılmasına merhametsizce devam edildiğiydi ve İngiltere'de hatta işler o noktaya dayandığında hiçbir yerde güvende olmayacağımı biliyordum. Calais'te kalmaya razı oldum. Soğuğa, yalnızlığıma rağmen kalıp beklemeye ve bir gün, yakında bir gün daha mantıklı kararlar verebileceğimi, yakında bir gün yeniden iyimser olabileceğimi ve bir gün ne vakit olursa neşemin tekrar yerine geleceğini umut ettim. 54. ayrımın sonu. Sayfa 544. Devamı 55. ayrımda.